Ayrım 61, sayfa 652. Eder misin? Tony güldü ve elini sıktı. Benim yoluma çıkmaya niyetin var mı Lene? Lene başını iki yana salladı. Buraya gelmesinin nedeni birinin yanında olabilmekti. Tony'nin. Uzatılan kalemi hipnotize olmuş gibi aldı. Kağıda götürdü. Yüzünden dökülen gözyaşları imzayı atarken mürekkebi dağıttı. Tony belgeyi kaptı. Bu iyi oldu dedi. Mürekkebi üfleyip sehpaya yönelerek. Şimdi de şunu tak bakalım. Ne demek istiyorsun Tony? O yüzük değil ki. Ağzını kocaman aç demek istiyorum Lene. Harry gözlerini kırptı. Tavandan sarkan, çıplak ve yanan bir ampul vardı. Bir döşeğin üzerinde sırtüstü yatıyordu. Üzerinde giysileri yoktu. Gördüğü rüyanın aynısıydı ama tek fark bu seferkinin rüya olmamasıydı. Tepesinde duvara çakılmış bir çivi, çivide de Edward Munch'in kafası duruyordu. Bir Norveç parası. Öyle sert esnedi ki kırık çenesinin ayrılacağını hissetti. Ama neredeyse kafasını patlatacak o baskı gitmedi yine de. Rüya görmüyordu. Ketanomun etkisi geçmişti ve duyduğu acı hiçbir rüyaya izin vermiyordu. Ne zamandır burada yatıyordu? Bu delirten acı ne zamandır vardı? Başını dikkatlice çevirip odaya göz attı. Hala Van Bors'un evindeydi ve yalnızdı. Neyse ki bağlı değildi. Dilediği zaman ayağa kalkabilirdi. Gözleri ev sahibinin ev kapısının koluna bağlanan ve odadan geçerek arkasındaki duvara giden teli takip etti. Başını dikkatlice diğer tarafa çevirdi. Tel, başının hemen arkasındaki duvarda duran U biçimindeki bir civatanın içinden geçiyordu. Oradan da ağzına giriyordu. Leopold'un elması. O an kas katı kesildi. Kapı dışarı doğru açılıyordu. Yani biri eve gelip kapıyı açtığında başını içeriden delik deşik edecek olan iğneler de serbest kalacaktı. Fazla hareket ederse de aynı şey olacaktı. Harry baş ve işaret parmağını ağzının iki yanına koydu. Topun yuvarlak çıkıntılarına dokundu. Boş bir çabayla birinin altına parmağını sokmayı denedi. Öksürük nöbetine tutulunca bir an için nefes alamadı ve gözü karardı. Çıkıntıların yanağın oradaki etleri şişirdiğini ve boğulabileceğini fark etti. Kapı kolundaki teli düşündü. Kopan parmağı. Tüm bunlar tesadüf müydü yoksa Tony Like'ın kardan adamdan haberi var mıydı? Ondan iyi olduğunu mu kanıtlamaya çalışıyordu? Harry duvarı tekmeleyip ses tellerini zorladı ama metal top yüzünden bağıramıyordu. Pes etti. Duvara sırtını dayadı. Kendini acıya hazırladı ve ağzını sımsıkı kapatmaya çalıştı. Bir yerde insan ısırığının beyaz köpek balığının ısırığından çok da güçsüz olmadığını okumuştu. Ama çene kasları sadece çıkıntıları biraz içeri sokmayı başarıyor, hemen sonra ağzı yeniden açılıyordu. Ağzında atan bir nabız, yaşayan demirden bir kalp vardı sanki. Elmadan sarkan tere dokundu. İçindeki tüm güdüler onu çekmesi, elmayı ağzından çıkarması için haykırıyordu. Fakat tel çekildiğinde neler olduğunu ve olay yerlerinin fotoğraflarını görmüştü. Eğer görmemiş olsaydı, Harry o saniye anladı. Sadece nasıl öleceğini değil, diğerlerinin nasıl öldüğünü de ve neden böyle öldürüldüklerini. İçinden saçma bir gülme isteği geldi. Ne kadar şeytanca ve basitti. Öyle ki sadece bir şeytanın aklına gelebilirdi. Tony Like'ın cinayet saatlerinde nasıl başka yerlerde bulunabildiğini çözmüştü. Suç ortağı falan yoktu. Daha doğrusu kurbanlarını suç ortağı yapmıştı. Borgney ve Charlotte ilacın etkisinden kurtulup uyandıklarında ağzında ne olduğunu bilmiyorlardı. Borgney bir bodruma kilitlenmişti. Charlotte dışarıdaydı. Ama ağzından çıkan tel önünde duran hurda bir arabanın kilitli bagajından içeri giriyordu. Ve bagaj kapağını var gücüyle çekse de tırmalasa da bir türlü açamamıştı. İkisinin de bulundukları yerden kurtulma şansları yoktu. Ve duydukları acı çok artınca tahmin edilen çözümü denemişlerdi. Yani teli çekmeyi. Ne olacağını önceden sezmişler miydi acaba? Acıları onlara teli çektiklerinde gizemli nesnedeki yuvarlak çıkıntıların içeri gireceği umudunu mu vermişti? Kızlar yavaş ama emin adımlarla şüphenin, yanlış bir kararın ve kaçınılmaz sonun kucağına yürürken Tony Like kilometrelerce ötede kızların işin kalan kısmını kendi başlarına halledeceğinden emin bir şekilde akşam yemeğini yiyor ya da konuşma yapıyordu. Böylece cinayet saatlerinde başka yerlerde olduğunu gösteren en sağlam kanıtlara kavuşmuş oluyordu. Kısacası o iki kadını kendisi öldürmemişti bile. Harry çelik deli gelmeden ne kadar hareket edebileceğini görmek için kafasını çevirdi. Bir şey yapmalıydı, herhangi bir şey. İnledi. Tel sanki gerilmişti. Nefesini tutup gözlerini kapıya dikti. Açılacağını anı bekledi. Ama bir şey olmadı. Van Bors'un elmayı çalıştırdığı anı ve çıkıntıların hiçbir direnç olmazsa nereye kadar yükseleceğini hatırlamaya çalıştı. Keşke ağzını daha çok açabilseydi. Keşke çenesi... Harry gözlerini kapadı. Fikrin bu kadar olağan ve anlaşılır gelmesi, çok da karşı çıkma isteği duymaması onu şaşırttı. Hatta tam tersi rahatladığını hissetmişti. Kendine daha çok acı vermenin, yaşamak için gerekirse kendi hayatını tehlikeye atmanın verdiği bir rahatlık. Mantıklı ve basitti. İçindeki karanlık kuşku denizi şimdiden yerini bu aydınlık, temiz ve delice fikre bırakmaya başlamıştı. Telin biraz gevşek kalması için başını biçimli civataya hizalayarak karnının üstüne döndü. Ardından dikkatlice dizlerinin üstüne doğruldu. Çenesine dokundu. Noktayı buldu. Acının çene ekleminin Hong Kong'daki o olaydan sonra çenesinin dağılmamasını sağlayan sinir ve kasların birleşip düğüm olduğu noktayı. Yumruğunun arkasında bir vücudun ağırlığı gerektiğinden kendisine sert vuramazdı. İşaret parmağıyla çiviyi yokladı. Duvarın dışında kalan 4 santim kadardı. Geniş, büyük başlı sıradan bir çivi. Yeterince güç uygulanırsa karşısına çıkan her şeyi parçalayacak kadar sağlamdı. Harry nişan aldı, prova yapmak için çenesini çiviye yaklaştırdı ve hangi açıdan devrileceğini hesaplamak için ayağa kalktı. Daha doğrusu çivinin ne kadar derine gireceğini ve ne kadar girmemesi gerektiğini. Boynundaki sinirlere ulaşırsa felç kalırdı. İyice ölçüp biçti. Sakin ve soğukkanlılıkta değildi elbette ama yine de yaptı, kendini zorladı. Çivinin başı T'nin tepesi gibi düz değildi. Değdiği her şeyi yırtmaması için sapına doğru eğimliydi. Son olarak hesaba katmadığı bir şey var mı diye düşündü. Ta ki aklının bunu yapmasını kasten engellemeye çalıştığını fark edene kadar. Harry derin bir nefes aldı. Vücudu itaat etmiyordu. Direniyor, karşı koyuyordu. Başını çiviye götürmüyordu. Aptal diye bağırmayı denedi ama sesi bir ıslık gibiydi daha çok. Yanağından ılık bir damlanın süzüldüğünü hissetti. Bu kadar ağlamak yeter diye düşündü. Artık biraz ölelim. Başını hızla çiviye doğru indirdi ve çivi onu derin bir çekişle kabul etti. Kaja el yordamıyla cep telefonunu arıyordu. The Carpenters az önce radyoda üç ağızdan dur diye bağırmış. Karen Carpenter ah evet bir dakika bekleyin cevabını vererek şarkısını okumuştu. Sonra da kısa mesaj sesi duyulmuştu. Arabanın dışında akşamın karanlığı ani ve acımasızca çöküyordu. Harry'e üç kez mesaj atmıştı. Olanları anlatıp taksi ile Negaltung'un girdiği evin dışındaki yolda beklettiğini, ondan yeni bir talimat ve hayat belirtisi duymayı beklediğini yazmıştı. İçimi hallettim. Kilisenin güneyindeki caddeye gelip beni al. Caddedeki tek tuğla eve gel. Bulması çok kolay. Doğruca içeri gir. Kapı kilitli değil. Harry. Mesaj Norveççe yazılmıştı. Harry'nin tarif ettiği adresi taksiciye iletti. Adam başını salladı, esnedi ve arabayı çalıştırdı. Taksi ışıklı caddelerden geçip kuzeye giderken Kaja cevap olarak Norveççe geliyorum yazdı ve yolladı. Yanardağ kararan gökyüzünü akkor bir lamba gibi aydınlatıyor, yıldızları yok ederek her şeyi kan kırmızısı bir soluk parıltıya boğuyordu. 15 dakika sonra kendilerini bir caddenin bomba patlamış gibi duran kararmış çukurunda buldular. Dükkanlardan birinin önünde iki gaz lambası asılıydı. Ya elektrik kesilmişti ya da bu mahalleye hiç elektrik gelmemişti. Şoför durdu ve eliyle bir yönü işaret etti. Van Bors'un evini. Gerçekten de tuğladan yapılmış tek evdi. Kaja etrafına bakındı. Yolun ilerisinde iki Range Rover duruyordu. Titrek farlı iki mobilet kornaya asılarak yanlarından geçti. Binalardan birinin kapısından yoğun bir Afrika disko müziği yayılıyordu. Kaja sağda solda yanan sigara uçları ve beyaz gözler gördü. Saçlarını tepede toplarken burada bekleyin dedi ve şoförün uyarı mahiyetindeki seslenişlerini dikkate almadan kapıyı açıp indi. Hızlıca eve yürüdü. Beyaz bir kadının Goma gibi bir şehirde akşam karanlığında güvende olmayacağını bilmeyecek kadar saf değildi. Ama karanlık şu anda onun en yakın dostuydu. İki yanında siyah lav kayalarının olduğu kapıyı görebiliyordu. Acele etmesi, içinde giderek büyüyen o histen önce davranması gerektiğini biliyordu. Bir an tökezleyecek gibi oldu. Adımlarını hızlandırdı. Nefes nefese kalınca ağzını açtı. Sonunda gelmişti. Parmaklarını kapının koluna koydu. Isı güneş battıktan sonra şaşırtıcı bir biçimde düşmüş olsa da kürek kemiklerinin ve göğüslerinin arasından ter akıyordu. Kolu bastırmaya zorladı kendini. Etrafına kulak kesildi. Bu kadar sessiz olması ürperticiydi. Tıpkı o an kadar sessiz. İçeri akan gözyaşları boğazında düğümlenip çimento gibi yoğun bir karışım haline almıştı. Yapma diye fısıldadı. Şimdi olmaz. Gözlerini kapadı, nefesine odaklandı. Zihnine dolan düşünceleri boşaltmaya başladı. Bunu başarabilirdi. Düşünceler azaldı. Teker teker silindi. İşte böyle diye düşündü. Geriye tek bir ufak düşünce kalmıştı. Onu da hallettiğinde kapıyı açabilecekti. Harry ağzının kenarından çekilen bir şeyle uyandı. Gözlerini açtı. Karanlıktı. Bayılmış olmalıydı. Sonra topu çeken telin hala ağzında olduğunu fark etti. Kalbi tekrar çalıştı. Hızlanıp koşturmaya başladı. Ağzını civataya dayarken birisi kapıyı açarsa tüm bunların hiçbir faydasının dokunmayacağını kesin olarak biliyordu. Dışarıdan gelen tek bir ince ışık huzmesi tepesine vuruyordu. Kanı duvarda parlıyordu. Parmaklarını ağzına götürüp alt çenesini dişlerinin üzerine yerleştirdi ve aşağı bastırdı. Bir an için acıdan gözü kararsa da çenesinin açıldığını hissedebiliyordu. Yerinden çıkmıştı işte. Tek eliyle çenesini bastırırken diğeriyle elmayı tuttu ve çekti. Dışarıdan sesler geliyordu. Siktir, siktir dedi içinden. Elmayı hala dişlerinden geçiremiyordu. Çenesini daha da aşağı bastırdı. Kemik ve dokuların çatırdama ve yırtılma sesleri sanki kulaklarından geliyor gibiydi. Çenesinin tek tarafını elma, yandan dışarı çıkana kadar aşağı çekebilirdi. Ama yanağa izin vermiyordu. Kapı kolunun hareket ettiğini görebiliyordu. Zamanı kalmamıştı, zaman yoktu. Zaman o an orada durdu. Geriye kalan o son ufak düşünce. Norveççe yazılmış mesaj. Cadde ve kilise için kullanılan Gaten ve Kirken. Harry kelimeleri öyle bitirmezdi. O olsa sadece Gata ve Kirka derdi. Kaja gözlerini açtı. Verandada Fante'nin kitabının ardından konuşurlarken ne demişti Harry? Asla mesaj atmazdı. Ruhunu kaybetmek istemiyor, yok olduğunda arkasında bir iz bırakmayı tercih etmiyor çünkü. Şimdiye dek ondan bir kere bile mesaj almamıştı. Peki neden şimdi? İstese arayamaz mıydı? Aklına öylesine gelen bir düşünce değildi bu. Beyninin kapıyı açmamak için uydurduğu bir bahane değildi, bir tuzaktı. Kaja kapının kolunu yavaşça bıraktı. Ensesinde sıcak bir esinti hissetti. Birisi tepesinde nefes alıp veriyordu sanki. Biraz sonra sankileri bir kenara bırakarak yana döndü. İki kişiydiler. Yüzleri karanlığa karışıyordu. Birisine mi bakmıştınız hanımefendi? Kaja ani bir dejavu hissinin ardından cevap verdi. Yanlış gelmişim, hepsi bu. O esnada bir motor sesi duyuldu. Başını yola çevirdiğinde taksinin caddede bir o yana bir bu yana sallanarak uzaklaşan arka farlarını gördü. Merak etmeyin hanımefendi, dedi ses. Parasını biz verdik. Kaja arkasını dönüp aşağı baktı. Kendisine doğrultulmuş bir tabanca vardı. Gidelim. Kaja başka seçenekleri düşündü. Çok uzun sürmedi. Yoktu çünkü. Önlerinden iki Range Rover'a doğru yürüdü. Yaklaştıklarında birinin kapısı açıldı. İçerisi baharatlı tıraş losyonu ve yeni deri kokuyordu. Koltuğa oturunca kapı hızla kapandı. Adam gülümsedi. Dişleri büyük ve beyaz, sesi kibar ve neşeliydi. Merhaba Kaja. Tony Like sarı ve gri renkli bir asker üniforması giyiyordu. Elinde kırmızı bir cep telefonu vardı. Harry'nin telefonu. Senden içeri girmen istendi ama girmedin. Neden durdun? Kaja omuz silkti. Etkileyici, dedi Like başını eğerek. Etkileyici olan ne? Biraz olsun korkmuşa benzemiyorsun. Neden korkayım ki? Çünkü yakında öleceksin. Gerçekten anlamadın mı? Kaja'nın boğazı düğümlendi. Aklının bir tarafı bunun boş bir tehdit olduğunu, polis öldürmek gibi bir riski asla almayacağını haykırsa da Tony Like'ın hemen önünde oturduğunu ve durumun gayet farkında olduğunu söyleyen diğer tarafın sesini bastırmak imkansızdı. Harry ile ikisi evlerinden çok uzakta iki sersem kamikaze pilotu gibiydiler. Ne yetkileri, ne yardımcıları, ne bir planları, ne de bir umutları vardı. Like bir düğmeye bastı ve cam indi. İki adama gidip işini bitirin, sonra da oraya götürün, dedi ve cam yukarı kalktı. Bana kalırsa kapıyı açsaydın çok daha şık olacaktı, dedi Like. Harry'e şairane bir ölüm borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Ne yapalım? Biz de şairane bir şekilde uğurlarız o zaman. Öne eğildi ve gökyüzüne baktı. Ne güzel bir kırmızı, değil mi? Kaja gökyüzüne baktığında görebiliyordu artık. Duyabiliyordu. Kendi sesi de aynı şeyi doğruluyordu. Gerçekten de ölecekti. Ayrım sonu, sayfa 659.